Ayrım 5.
Adeta bir berber gibi başka farklar aradım. İnce ve kalın saçlar, kuru ve yıpranmamış, yağlı ve temiz, kepekli ve tıraşlı saçlar. Saçları peruk gibi birinin başından ötekinin başına kondurdum. Sonunda oldukça komik görüntüler elde ettim. Kendimi elimde bir ustura, bir pazar yerinde meraklılara ve turistlere onlarla şakalaşarak saç satmaya kalkışırken gördüm. Sonra gözümün önüne kamplarda öldürülenlerin tepeleme istiflenmiş saçlarını gösteren resimler geldi. Saçlar dipten kazınmış ve toplanıp bir barakaya yığılmış. Kıymet biçilecek ve bizler dazlak başlarımızla yok edilmeye hazırız. Savunmasız, oturduğumuz yerde sessiz, iradesiz ve uysal. Aynı anda bütün benliğimde bu kıyaslamaya karşı bir isyan yükseldi. Hemen bir sürü kanıt ileri sürerek bunu aklımdan çıkarmaya çalıştım. Elimle saçlarımı tuttum, çektim ve herkese saçlarını geri verdim. Yüreğimin çarpıntısı geçinceye ve bizim bir yok etme politikasının kurbanları değil, sadece değiş tokuş metağı olduğumuzu, durumumuzun üstünlüğünü kendime kabul ettirinceye kadar dakikalar geçti. Sadece değiş tokuş için. Ama neye karşı? Neden bunu bize açıklamıyorlardı? Boğazım kurudukça kuruyordu. Aynı zamanda mesanemdeki sancı da artıyordu. Susuzluğumu düşünmeyi kendime yasak etmiştim ama bir türlü uygulayamıyordum. Hareket edememenin verdiği sıkıntı içinde kollarından asılmış bir kadın pozisyonunda ve yararsız, boşuna akıp giden zamanın baskısı altında kendi kendime sabırlı olmayı öğreneceksin diyordum. Fakat uçağa benzin verilip uçuş hazırlıkları tamamlanınca ve motorlar harekete geçince birden kontrolümü kaybettim. Kendimi içine hapsetmeye çalıştığım zırhım benim bir parçam haline gelmiş, zırhım parçalandı. Bütün adalelerimin gerildiğini hissettim ve haykırdım. Haykırdığımı duydum. Bizi kaçıranların tüm bağırmalarını aşan bir yükseklikte çıktı sesim. Yeter artık, pis domuzlar. Artık size uymayacağım. Beni ya öldürün ya evime yollayın, pis domuzlar. Çığlığın ardından gelen sessizlik çığlık kadar büyük oldu. Başka bütün sesler, gürültüler bir yana itilmiş gibiydi. Bitkin bir halde etrafa yayılıp bütün kulaklara ulaşması gereken çığlığımın yankısını duymayı bekledim. Nihayet bir şey yapmıştım. Nihayet bir şeyler değişmeliydi. Hiçbir şey olmadı. Kimse üstüme yürümedi. Kimse bana bağırmadı. Kimse dönüp bana bakmadı. Yanımdaki bile. Eli bombalı, uzun boylu kadın, 28 numara olanı, bazı yolcuların kemerlerini kontrol etmekle meşgul görünüyordu. Başımı dikleştirip, mümkün olduğu kadar öne ve arkaya doğru bakmayı denedim. Belki de bu çığlığı başka bir kadın atmıştı da, ben aynı anda aynı şeyi düşündüğümden kendim bağırdım sanmıştım. Hiçbir hareket yoktu. Kimse bu çığlıktan sorumlu görünmüyordu. Kimseye ceza verilmedi. Hepimiz aklımızı mı kaçırdık? Yoksa yalnız ben mi? Ya da hiç kimse? Uçak hareket etti. Ben düşünmeye başladım. Neden bu kadar pasif kalmıştık? Neden hep birden ayağa fırlayıp bağırmıyorduk? Benim az önce yaptığım gibi. Herkes birden bağırsa, çığlık atsa ve susmasa, bizi kaçıranların sinirleri bozulsa, küçük düşseler ve silahlarını indirseler. Bizim onlardan üstün olduğumuzu ne yapıp edip göstermeliyiz? Kuvvete ve kurnazlığa başvurmalıyız. 4 kişiye karşı 100 veya 80 kişi. Yani 1'e karşı 20 kişi. Hala ne bekliyorduk? Eğer bizlerden her 20 kişi onlardan bir kadına veya erkeğe hep birden saldırıp kıstırsak, sımsıkı tutup judo yardımıyla ya da salt bedenlerimizle yüklenerek yere yıksak, silahını alsak, dövüp bağlasak, içimizden birkaçı yaralansa ne olur? Birinin bir işaret vermesi gerek. Bir yerden başlamalıyız. Büyüyü bozmalıyız. Uçak hızlandı, gıcırtılarla piste ilerledi ve havalandı. Yalpalayarak, isteksizce yükselerek bundan sonraki durağa doğru uçtu. Öteki yolcuların yüzünde bir cevap okuyamıyordum. Onlar da benim yüzümde bir soru okumuyorlardır kuşkusuz. Ne derlerse yapmalı. Artık çok geç. Artık kahramanlık göstermenin zamanı değil. Akılsızlık olur. Nasıl olsa sonu barışla bitecek. Herhalde buna benzer düşüncelerle herkes bu sıkıcı durumu atlatmayı deniyor. Bağlı kemerler ve taş gibi olmuş havada tutulan kollarla öteki tarafa doğru götürülüyoruz. Uçak dimdik yukarı dikildi. Arkaya doğru düştüm, yutkundum ve yeniden bağırdım. Avazım çıktığı kadar. Yeter, yeter artık. Bu defa kimsenin beni duymadığını biliyordum. Ben de duymadım bu çığlığı. İnsan gırtlağından tecrit olmuş ve yankının yankısı olarak uzaklaşmış, giderek kayboluşunu duydum. İçimdeki bütün sesler sustu. Motor gürültüsü de durmuş gibiydi. Sanki uçak havası alınmış bir ortamda kalmıştı. Uçağın hoparlöründe bir tıkırtı. Kaptan Yezid gürlüyor. İlk sözünde omuzlarımı kısıp sindim ve ikinci darbeyi bekledim. Şimdi kollarınızı aşağı indirebilirsiniz. Uyuyabilirsiniz ama koltuklar dik kalacak. Anlaşıldı mı? Gene hayal görüyorum galiba diye düşündüm. Fakat hostes bildiriyi bizim dilimizde tekrarladı, daha nazik sözcükler kullandı. Bizi rahatlatacak olan bir açıklamayı bile Yezid ölüm kararı bildirir gibi yapıyordu. Kollarımı hemen aşağı indirdim. Fakat dirseğimdeki ağrı şiddetlendi. Sol kolum komşumun sağ koluna değdi. Bir an birbirimize bakıştık. Yorgun bir tebessüm. Ben kendi adımı fısıldadım. O da Petra diye karşılık verdi. Hiç değilse onunla konuşabilsem diye düşündüm. Konuşmak yok, kıpırdamak yok. Bunlar yasak. Size önemli bir haberim var. Yarın sabah komutanlık size ne zaman serbest kalacağınızı bildirecek. Sözünün sonunda "Ladies and gentlemen," dedi. Sonra emperyalist gibi bir laf duyar gibi oldum. Fakat benzer başka bir sözcük de olabilirdi. Hostes sadece şunları tercüme etti. Baylar ve bayanlar. İlk yardımı ne zaman ve kimden gördünüz? İlk yardım vücudunuzun duruşunu değiştirmemize izin verildiğinde ve kollarımızdan ağırlık ve kramplar çekildiğinde gelmiş oldu. Kollarımı oynatıp gerdim, olabildiğince sağa sola, yana aşağı uzattım, ovdum, ellerimi bileklerden salladım ve parmaklarımı gerip kapadım. Kollar birbirine kavuştu, dolandı, kıvrıldı, büküldü, ovuldu, adeta düğüm oldular. Kollarımı göğsümün altına kavuşturarak, kaburgalarıma, karnıma bastırarak onlara yeniden kavuştuğumu kendime kanıtlamaya çalıştım. Yeniden bütünleşmenin mutluluğu içinde bedenim yavaşça sallanmaya başladı. Sanki kavuşturduğum kollarımın ağırlığı ile öne eğildi. Sonra yeniden arkaya yaslandı. Sanki yorgun vücudum kendine yeni bir denge arıyormuş gibi ya da kendi gücüyle kendini uyutmak istiyormuş gibi gidip gelerek sallandı, durdu. Yarın sabah, saat 11'de. 9 saatlik esaretten sonra daha bir gece dayanabileceğimi hiç sanmıyordum. Yarın sabah. O kötü iyi geceler dileği beynimde çınlıyordu. Adam yarın sabah diye kükremişti, sonra her yana göz gezdirmiş, şeriklerine gece nöbeti için talimatlar vermiş ve tekrar pilot kabinine girip gözden kaybolmuştu. Komutanlıkmış. Komutan kendisi değil miydi? Neden ben diyemiyordu sanki? Korkak herif. Serbest kalmak, serbest bırakılmak. Bu sözler komutan ve emperyalistler gibi sözcükler çerçevesine oturtulunca pek iyiye işaret gibi görünmüyordu. Yoksa emperyalistler sözcüğünü kullanmamış mıydı? Bu nokta önemli diye düşündüm. Bize emperyalistler diyen biri, sayın bayanlar, baylar diyen birinden daha kolay öldürebilirdi bizi. Yoksa tam tersi mi? Bu zanaatin araçları arasında ne gibi aldatmacılar yer alıyordu yarın sabah? Bize bir damlacık umut veriyordu. Fakat öylesine alaylı bir ifadeyle ki kurtulma umudu önceki korkumuzdan daha güç dayanılır hale geliyordu. Artık bütün gece, ertesi gün nerede, nasıl ve de ne zaman kurtulacağımızı veya kafalarımızı nasıl koparacaklarını kurup durabilirdik. Ya çocuklar, bütün gece nasıl dayanacaklardı, ya ihtiyarlar? Ortalık şaşılacak kadar sessiz, ancak arada bir ön taraftan veya arka taraftan yükselen ince bir ses bana kadar gelebiliyordu. Belki çok kişi altına etti. Islak ıslak oturuyor ve utançlarından susuyorlar. Neredeyse kokmaya başlayacak. Her taraf kokacak, ben de burnumu tutmak zorunda kalacağım ya da herkes gibi kokacağım. 31 numaralı kadın Yezid'le birlikte ön tarafa gitti. Öteki kadınla yakışıklı koridorda birlikte nöbet tutuyorlar. Bize ne yapacaklarını yüzlerinden okumak olanaksız. Sayın bayan ve bay emperyalistlere kızgın kızgın tepeden bakıyorlar. Bombaları tutmaktan usanmadıkları belli. Madem bana emperyalist dediler, ben de onlara isim takarım. Almanca isimler. Evet. Evet, Nazi isimleri. 28 numara diye seslendikleri kadına sen Seiglinsin derim. Yüz hatları hemen gevşedi. Artık sinsice değil de utangaç bir gülümseme ile bakıyordu. Ve sen, 22 numara, sana Reinhold diyeceğim. Hayır, Geralt daha iyi, yoksa Günther mi? Yezid'e gelince, sana göre bu isim fazla güzel. Joseph olsun senin adın. Yok yok, Adolf, Adolf, Adolf. Size zarar verenlerle bir akrabalığınız, yakınlığınız var mı? Evet, hayır. Onları kendime akraba yaptım, ahbap yaptım, sınıf arkadaşı yaptım. Hadrian, Schenglind, Gerold oldular. Onları iyice anlamak ve onlardan iyice tiksinmek için yaptım. Zarar veren kişiyle ilişkiniz nedir? Nişanlı, hayat arkadaşı vesaire. Onlarda tanıdığım kişileri buldum. Onlarla iyi geçinmek zorundaydım. Onlarla senli benli olduk. Evet, benim hayat arkadaşlarım onlar. İnsanlar şimdi uyuyabilirsiniz cümlesini emir kabul ettiler ve dimdik koltuklarda rahat bir vaziyet almaya çalıştılar. Sadece koridor başında oturan ve gözlerini hep kapalı tutan kadın gene öyle taş gibiydi. Bizim sıranın öteki ucundaki yaşlıca adamın kuvvetle nefes aldığı duyuluyordu. Asımlı'ya benziyordu. Petra fısıltıyla iyi geceler diledi. Tepemizde bombalar ve suratlar. Gözlerimi kapadım, uykunun yavaş yavaş tenimden içeri süzülmesini sağlamaya çalıştım. Her anının, dışa dönük her hayalin beni içerideki tehlikeye karşı daha duyarlı yapmasından korkuyordum. Sanki kendimi bütün oyalama çabalarım içinde bulunduğum ve kaçmak istediğim duruma beni daha çok itecekti. Korkudan uyku tutmuyordu. Sıyrılamadım. Rüyamda bile olsa hapishanemden çıkamadım. Dört yanım çepeçevre duvar, herkes beni yalnız bıraktı. Petra uyumuş görünüyordu. Hostesler sade suya çorba bile dağıtmadılar. Kaptana, yardımcı pilota ulaşmam olanaksız. Bizi kaçıranlar bana pek dikkat bile etmiyorlardı. Öteki tutuklular inliyor veya uyuyorlardı. Onlardan bir şey beklenemezdi. Arkama yaslandım ve motorların gürültüsünü dinlemeye başladım. Monoton uğultu zaman zaman kuvvetleniyor ve arada bir kesilmiş gibi azalıyordu sanki. Kendimi bu sesin dalgalarına bırakmayı denedim. Böylece uzaklara sürüklenebilirdim. Gerilerde bir yerde birden bir çocuk yüksek sesle gülüverdi. Uyku tutmuyordu. Kuşku beni dipdiri uyanık tutuyordu. Dilim damağıma yapışmıştı. Aç midemdeki krampları hissediyordum. Mesane üzerindeki basınç öyle şiddetliydi ki, altımı ıslatmaktan ve çiş içinde uyanmaktan korkuyordum. En çok canımı sıkan, bizden ne istediklerini açıklamamış olmalarıydı. Ne diye bizi rehin almışlardı, kime karşı? Ve bu kadar eziyet yetmemiş gibi, neden bizi bir de bilgi vermemekle cezalandırıyorlardı? Bana kalan sadece kendime kızmaktı. Öğle yemeğini yeseydin, şimdi böyle aç kalmazdın. Her turistin ya da bir şey vermezlerse diye korktuğu veya kaparak aldığı ikramları geri çevirmek gibi bir büyüklük, üstünlük gösterisine kalkışır mısın? Al sana işte. Geç ve esaslı bir kahvaltı yaptıktan sonra sanki öğle yemeğini geri çevirmek bir marifetmiş gibi. Mektup yazmaya, küçük sorunlarını düzenlemeye kalkıştın. Üstelik de uçakta. Üstünlük taslayarak havada 8000 metre yükseklikten terk ettiğin erkek arkadaşına güle güle demek. Bunu bile başaramadın işte. Üstelik açta kaldın. Bilmiş olsaydın, eğer bilseydin ve ben böylece bilseydin, olsaydın, yapsaydın, etseydin derken yaptığım bütün aptallık büyük rastlantı aklıma geldi. Ben yanlış uçaktaydım. Önceden yerimi ayırttığım uçak değildi bu. Benim dönüşüm 2 haftalık tura göre cumartesiye rastlıyordu. Ama sen durmadın ki. Bir hafta yalnız başına yaptığın tatil sana yetti. Çabucak ona dönmek istedin ve pazartesi günü karar verip 3 gün sonraya, perşembe gününe öğle uçağında yerini ayırttın. Keyifli hareket etmek istemiştim. Sabah telaş etmeden yavaş yavaş eşyamı toplayacaktım. Akşama Rainer'la baş başa yemek yiyecektim. Ne yemeği? Onunla baş başa yatacaktık. Hafta sonunu onunla birlikte Eştengir'de geçirecek ve pazartesi günü Tübingen'e eve dönecektim. Frankfurt'tan Stuttgart'a giden trenleri not edip hemen postaneye koştum. Ve Rainer yatağı vakitlice hazırlasın diye telgrafı çektim. Oturduğum yerde kıvranıp duruyordum. Palma Nova'daki otelde bu gece ve yarın gece için parası ödenmiş olan yatağımda olmayı özlüyordum. Şu anda benim de orası. Şimdi içinde uyuyor olacaktım. Feda etmiştim oysa. Onu görür gibi oluyordum. Elimi uzatıp tutacakken uzaklaşıyordu veya ben uzaklaşıyordum. Sonunda karyolanın başucunu yakaladım, tuttum, elbiselerimi çıkarıp attım ve içine girdim. Artık hayal kurabilirdim. İnce şiltenin üzerinde nasıl gerinip yatardım. Bacaklarımı istediğim şekilde çeker, uzatırdım. Yan odadan gelen duş seslerini, koridordan açılıp kapanan bir kapı sesini, pencerenin dışından gelen fren seslerini dinlerdim. Mallorca, korsan adası. Korsan ne demek? Mallorcalı deniz haydutları yüzyılı aşkın bir süre Akdeniz'in en korkulan korsanları olmuşlar. Birkaç kuşak boyunca terörlerini sürdürmüşler. Fakat sonradan fazla hırslı ve güçlü oldukları için başka denizci ülkelere meydan okumaya kalkışmışlar. Onlardan daha güçlü olanlar karşısında yenilmişler ve işler tersine dönmüş. Başka ülkelerin korsanları Mallorca'ya hücum etmiş. Mallorcalılar uslu uslu çiftçilikle ve balıkçılıkla uğraşır olmuşlar ve nihayet sonunda akıllanarak adanın bütün kıyısını çam ormanlarıyla kuşattıklarından korsanlar da adanın zengin olan iç kısımlarına pek girememişler. Ya bunlar? Bunlar ne acayip korsanlardı. Bize para ve mücevherlerimizi istemediklerini söylemişlerdi. Petra'nın altın zinciri boynunda kaymış duruyor, ucunda bir burç figürü asılı ve göğsüyle birlikte inip kalkıyor. Gerçek altınsa bir ganimet demektir. Ama korsanlar buna bakmıyorlardı bile. Haydutluk etmek istemiyor, Robin Hood'culuk bile oynamak istemiyorlardı. Korsanlar gerçek korsanlar gibi davranmıyorlardı. Davransalar da hepimizi soyup soğana çevirir ve evlerimize geri yollarlardı. Şaşılacak kadar namuslu bir ekip bu. Bu asil haydutların tek yaptıkları ortalıkta boy göstermek. Saçımızın teline bile dokunmamışlardı. En azından o ana kadar. Ara sıra nöbet değiştiriyorlardı. İçlerinden biri de uçağımızı pilot kabininden yönetiyordu. Belki de bizim onlardan korktuğumuzdan daha çok onlar bizden korkuyorlardı. Bizim konuşmamızdan bile korkuyorlardı. Koridora çıkıp yürümemizden, tuvalete gidecek rehinelerinin kaybolmasından da korkuyorlardı. Geniş bir büronun boş duvarının tavana yakın bir yerinde Art Nouveau stili, ahşap çerçeveli bir televizyon cihazı. Şefim onu işaret ediyor. Bu benim. Ben bir merdivene tırmanıyorum ve onu sökmeye çalışıyorum. Şefim yardım ediyor fakat cihaz duvarın içinden arka tarafa düşüyor. Açılan delikten onun çalıların üstüne yere düştüğünü görüyorum derken yanmaya başlıyor. Patlama tehlikesi var. Ben hemen yangın söndürme hortumuna koşuyorum. Şefimden önce onu alıyorum ve dışarıda yanmakta olan televizyonun yanına gidip ateşi söndürmeye başlıyorum. Su Nekar nehrinden geliyor. Şef yardım ediyor fakat bu işleri daha da güçleştiriyor. Her şeyi hep ben mi yapmak zorundayım diye soruyorum şefe. O bana sizi öpebilir miyim diye karşılık veriyor. Şimdi de profesör çırılçıplak üzerimde yatıyor. Onu tırmalamak, çimdiklemek, ittirmek istiyorum ama kollarım yok olmuş. O sırada yumuşak bir erkek sesi beni kurtarıyor. İhtiyarı bir futbol topu gibi bir tekmede fırlatıp atıyor ve yanıma yatmak istiyor. Bir erkek sesi neredeyse şefkatli bir tonda yolculara kemerlerini bağlamalarını anons ediyordu. Kemerleri bağlamamızı söyledi. Gene inişe geçiyoruz dedi Petra yavaşça. Üçüncü defa yere ineceğimiz haberini aldırış etmedim. Rüyamı sürdürmeyi denedim. Her şeyden uzaklaşmam çok hoş olmuştu. Uçak alçaldıkça vücuduma bir rahatlık yayılıyordu. Gözlerim kapalıydı. İyice alçaldığımızı hissediyordum. Yavaşça savrulur gibi yastıklar üzerinde kayarken havada yakalanmış gibi. Vücudun ağırlığı ile hava kitlesinin direnci arasındaki dengeyi içimde duyuyordum. Sanki uzun süren uykusuzluktan, açlık ve susuzluktan bedenim sonunda beni bırakıp ayrılmıştı. Korkulardan arınıyordu, çözülüyordu. Onu birkaç metre uzağımda ama hissedilir kadar yakın görüyordum. Yere doğru kayıyordu, sekerek ilerliyordu ve duruyordu. Memnun, kayıtsız, aldırmaksızın. Kemeri açıp iki soğuk metal tokayı sağ ve sol elimde tuttuğum sırada birden bu ikisinin birbirine nasıl uyduklarını anlayamaz, bu kemerin ne işe yaradığını bilemez oldum. 2-3 saatte bir tekrarladığım bu eylem, iradesiz olarak yaptığım bu iş beni korkuttu. Anlamsız, askerce bir ifade içinde verilen hep aynı emre, anında otomat gibi uyan ellerim beni korkuttu. Hep aynı hareket. Neden olduğunu bilmek istemediğim kemer bağlama işine körü körüne itaat. Çöz, bağla, çöz, bağla, yine çöz.
You will be executed. You will be executed immediately.
Yezid'in kime bağırdığını göremiyordum. Gevşemeye son. Gene hiçbir şeye uymuyor. Saat 2'ye geliyordu. Yarın sabah. Cümle gene aklıma takılmıştı. Yarın sabah komutanlık size ne zaman serbest kalacağınızı bildirecek. Storların ardında her taraf zindan gibiydi. Hangi zamana göre kendimizi ayarlayacağımızı bilmiyordum. Çoktan Orta Avrupa'dan çok uzaklara, doğuda bir yerlere, Lübnan'a, Irak'a, İran'a uçmuş olamaz mıydık? Oraları 2-3 saatlik mesafede değil midir? O halde bu indiğimiz yerde saat 5'te olabilir mi? Neredeyse ortalık aydınlanacak. Güneş doğacak ve bir şeyler olacak. Elle tutulur bir haber, bir değiş tokuş. Kadınların, yaşlıların ve çocukların salıverilmesi. Yarın sabah komutanlık bir şeyler yapacak. Şu felci, şu taşlaşmış hali sonunda değiştirecek bir şeyler. Salıverilmek, salıverilmek. Bu formüle takılıp kalmıştım. Bir değişiklik sezer miyim diye bütün dikkatimi uçaktaki hareketlere ve seslere yöneltmiştim. Nöbetçiler gene üçleşti. Sanki zor bir iş görüyorlardı. Tek düşüncesi mesanelerini ve bağırsaklarını bir an önce boşaltmak olan uykusuz, mutsuz, sessiz, savunmasız insanları hazır olda tutmak sanki güçmüş gibi. Tek tek bazı kişiler korsanlara başvurup tuvalete gitmek için izin istediler. Ama hepsi geri çevrildi. Yakında bırakılacağımızın göstergesi. Karın boşluğundaki basınç açlığı da susuzluğu da unutturdu. Şimdiden koridorda çıkacak kargaşayı görür gibiyim. Herkes hep birden kalkacak ve çıkış kapılarına saldıracak veya doğruca exit yazan imdat kapısından dışarı. Exit'le aramda 1 metreden az bir uzaklık var. Hosteslerden biri koridorda yürüyordu. Onu daha önce görmediğimi düşündüm. Yani baskından bu yana. Koyu mavi üniforması ve kararlı bakışları ile sanki kaçırılmamış da başka bir alemden gelmiş gibi koridorda ilerliyordu. 28 numaraya yaklaşıp ağır silahlarla donanmış bir kadınla konuşmak sanki çok doğal bir şeymiş gibi ona bir şeyler fısıldadığında hali içinde bulunduğumuz gerçeğin çok daha dışına taştı. Kız başı ile evet işareti yaptı ve 8. sıradan yaşlıca bir kadını da kaldırıp 1. mevkiye geçti. Biraz sonra ikisi birlikte döndüler. Yaşlı kadının elinde bir şişe vardı. Yerine oturdu. Sonra hostesi seslendi. Fakat benim Saglind adını verdiğim Arap kız kadının yanına geldi ve kızgın bir İngilizce ile hala ne istediğini sordu. Stewardess, I need this stewardess please dedi yaşlı kadın. Göz damlasını aynası olmadığı için yalnız damlatamayacağını anlatmaya çalışıyordu. And my hands, look at my hands. Ellerini konu etmek isterken birden sustu. Belki ellerinin titremesini sebep gösterecekti de titreme sözcüğünü hatırlayamamıştı ya da bilmiyordu. Yeniden bir hostesin yardımını rica etti.